Ayrım 2. Ege Hikayeleri. İlyas ve Neziz. Sayfa 17. Bu delikanlı sonradan yarasa olarak anılan genç balıkçı Petros'tu. Kangren olan elini kestiler. Kesik eli ve başından geçenlerle adada ünlendi. Yimno adasının akıbetini onun ağzından dinlemek için gelmeyen kalmadı. Delikanlı kesik elini gösteriyor, artık ezberlemiş olduğu kısa hikayesini ayrıntıya girmeden, süsleyip püslemeden anlatıyordu. O zamandan sonra Petros'un hayatını Yimno adası, başından geçen korkunç olay, silahlı gençler, malnalardan açılan ateş, kan, savaş ve ölüm oyunu doldurdu. Meşhur bir dövmeci bütün hünerini göstererek genç balıkçının göğsüne barut ve tütsü ile çok güzel bir resim yapmıştı. Bu simgesel ve ürkütücü bir tasvirdi. Bir ağaç, ağacın dallarının altında bir aslan. Aslanın vücuduna birkaç kez dolanmış bir yılan. Aslan sürüngenin şiddetli sıkıştırması ile diz çökmüş, kafasını yukarı kaldırmış. Daha kalın ikinci bir yılan öte yandan yaklaşıyor. Tam bir ejderha. Genç balıkçının vücuduna iki kez dolanmış, kuyruğu göbeğine saplanmış. Yılan boğazına bir şey sokmuşlar gibi ağzı açık duran, diz çökmüş aslana bakıyor. Ağacın yaprakları arasında köşede bir yarasa duruyor. Onun da yanında bir yarım ay var. Bu tasvirdeki en tuhaf şey yarasa idi. Bu yüzden genç balıkçıya yarasa adı takıldı. Başlangıçta bu yakıştırma biraz ağırına gitti, sonra alıştı. Vücuduna sarılan yılanlara ve aslana alıştığı gibi. Sağlam kolundaki dövmesi deniz kızı ise ona gülümsüyordu. Bütün bunlar yılanlar, diz çökmüş aslan, yarasa deniz kızı, Yimno adasında dökülen kan, bir küçük yürekti. Hepsi birden yoğrulmuş, kurumuş ve yumuşatılması mümkün olmayan bir çamur parçası gibiydi. Yarasanın Lios adasına ilk uğurlanışı törensel olmuştu. Tam bir kumar. Bir, tek mi, çift mi? Akşam üzeri bütün aile yemek için erkenden alçak masanın etrafında toplanmıştı. Anne, baba, iki kız çocuk, küçük oğlan ve yarasa. Başları önlerine eğik, sessizce yemeklerini yiyorlardı. Yemek bitince bir hareketlilik oldu. Sofra toplandı. Sonra tekrar dilsiz gibi kaldılar. Yarasa daha fazla dayanamadı. ''Hepiniz dilinizi mi yuttunuz?'' diye bağırdı. ''Ne oluyorsunuz yahu?'' Aslında korku hissetmiyordu. Başına geleceklerden korkmamakla birlikte kayıklarına el konulursa bunun aile için ne demek olacağının bilincindeydi. Sorumluluğu ağır bir pranga gibi yüreğinde hissetti. Ailesi bu gece onun rahatlaması için yardımcı olacağına evde ölü varmış gibi susuyordu. İçi sıkıldı. ''Ben yatacağım'' dedi annesine. ''Yatağımı ser.'' Çok geçmeden hepsi yan yana sıralanıp yatmıştı. Karanlıkta sessizlik daha da ağırlaştı. Birkaç saat geçti. Andreas amcanın tarafında bir kıpırtı oldu. ''Hey, ihtiyar!'' diye seslendi yarasa, uyanık olup olmadığını anlamak için. Aynı tonda bir cevap geldi. ''He, uyanık mısın?'' ''Uyanığım.'' Uyumak için yeniden sustular. Yarasanın yola çıkması için gece yarısına doğru kalkması gerekiyordu. İhtiyar gözlerini yummamıştı. Kalkıp oğluna doğru gitti. Ama daha yanına varmadan genç balıkçı doğrulmuştu. ''Hiç uyumadın mı?'' diye sordu Andreas amca şaşkınlıkla. Oğlu ''Uyudum, uyudum'' diyerek onu inandırmaya çalıştı. Bütün aile ayaklanmış yarasanın gözünün içine bakıyordu. Ona cesaret vermeye çalışıyordu. Delikanlı başını önüne eğdi, eliyle ''Hoşça kalın'' der gibi bir hareket yaptı ve gecenin içinde kayboldu. Demir aldılar. Gece rüzgarı vücutlarına çarpıp onları dinçleştiriyor, kalplerine serinlik veriyordu. Yarasa kendini daha iyi hissetmeye başlamıştı. Kapalı yerler yankı yapar, yoğunlaşır düşünceler. Ne var ki rüzgar hafifti, düşünceleri dağıtmıyordu. Islık çalmaya başladı. Islığı kesik kesik çıkıyordu. O zaman da çok iyi bildiği melodiyi kaçırıyor, tekrar yakalamaya çalışıyordu. Bu çaba kederli düşüncelerden uzaklaşmasını sağlıyordu. Gerçekten de korkmuyordu. Başka türlü tuhaf bir şeydi bu hissettiği. Onu alt üst eden bir şeydi ve o kadar güçlüydü ki dümende rahat oturmasına izin vermiyordu. Sanki ateş üstündeydi. Yimno'daki olaylardan sonra ilk defa şimdi Türklerin topraklarına doğru yol aldığı şu anda onlarla çocukluk yıllarının düşmanıyla karşılaşma ihtimali vardı. Savaşın sonunda 1919'da Küçük Asyalılar köylerine dönünce yarasa memleketinde bir tek Türk bulamamıştı. Gitmişlerdi. Sonra 1922 bozgununda Türkler Ayvalık'a varmadan önce yarasa Midilli'ye gitmek için gemiye binmişti bile. Türk topraklarına ayak basacağı şu sırada her şey gözlerinin önüne geliyordu. Yimno Adası, baskın, adadakilerin öldürüldüğü karanlık gece, kesik eli, dövmeler, gurbet, Hristiyan kanı, ailesine karşı duyduğu büyük sorumluluk. Hepsi tuhaf bir sese, yakıcı bir ıslığa dönüşüyordu. İki kayık, birinde Leos'a düzenli gidip gelen Fotias kardeşler, öbüründe Yaras'a yan yana yol alıyordu. Aşağı yukarı 20 metre vardı aralarında. Genç balıkçı yandaki kayıktakilerin şarkı söylediklerini işitiyordu. Arkada, kayığın bıraktığı dümen suyunda dalgalar örtüp yok edene kadar yakamozlar yeşil ışıklar gibi parlıyordu. ''Hey Yarasa!'' diye seslendi Dimitros yandaki kayıktan. Şarkısına ara vermişti. ''Korkuyor musun?'' Islık kesildi. ''Ben mi be Dimitros? Korkuyor muyum? Neden korkayım ki?'' ''Hiç, öyle sordum.'' ''Ha.'' Sonra bunca yıldan sonra birden hatırladı. Unutmak için gözlerini denizden kayığın içine çevirdi. Hatırladı. 1922'de Anadolu bozgunu olduğunda Yarasa ailesiyle beraber Midilli'nin Plomari kasabasına çıkmıştı. Vapurlar her gün isyan eden ordunun felaketten kurtulabilmiş perişan askerlerine adaya taşıyordu. Amerikan bayraklı kimi vapurlarda Anadolu'dan getirdikleri kadın ve çocukları çürük mal gibi limanlara boca ediyordu. Plomari'deki yerli Türklerden 3 kişi kalmıştı. Bağırıp çağırmakta olan Yunanlılar bunu öğrenir öğrenmez kıyamet kopmuştu. Tüfeklerinin dipçikleriyle onları önlerine katıp rıhtımdaki büyük meydana getirmişlerdi. Merdivenlerin ucunda bir kalas uzanıyordu. Birinci Türk'ü kalasın ucuna kadar gitmesi için itelediler. 4 metre altında deniz vardı. 40 yaşlarındaki zavallı Türk bir kara adamıydı. Hayatında ayağını denize sokmamıştı. Yunanlılar korkutmak için tüfekleriyle ona nişan aldı. Deniz kıyısını dolduran kalabalık heyecanla bağırışıyordu. Zıvanadan çıkmış bir güruhtu. Ellerini kollarını sallıyor, çığlıklar atıyorlardı. Türk'ü denize atlaması için kışkırtıyorlardı. ''Haydi, haydi, pis köpek, ha ha ha!'' Türk afallamıştı. Kalabalığın haykırışları dalga dalga üzerine geliyor, onu itiyordu. Tüfeklerin namluları ona dönüktü. ''Haydi, haydi!'' Kalasın üstünde bir adım attı. Sonra ikincisini derken ayağı kaydı ve uyumsuz bir iki hareket yaptıktan sonra gülünç bir şekilde sırt üstü denize düştü. Kalabalık heyecan ve sevinçten soluk solaydı. Öteki iki Türk ister istemez seyrediyordu. Artık sıra onlardaydı. Sahildekiler kendiliğinden atlamayan ikinci adamı suya iterken o yalvarıp duruyordu. Sonuncusu suyun yüzünde kalabilmişti. Denize düşer düşmez merdivenlere ulaşabilmek için can havliyle çırpınmaya başladı. Kalabalık koştu. Birisi öncülük edip bir taş attı. Sonra herkes yarış edercesine taş yağmuruna tuttu onu. Ölüme mahkum edilen adam dehşet dolu gözlerle kurtulmaya çabalıyordu. Habire su yutuyordu. Yarasa kocaman bir taş bulmuştu. Eliyle tarttıktan sonra umutsuzca çabalayan adamın ıslak suratına fırlattı. Biraz kan çıktı ama deniz temizliğini korumak ister gibi onu yutup yok etti. ''Hey Yarasa!'' diye seslendiklerini işitti yandaki kayıktan. ''Korkuyor musun?'' ''Ben mi be Dimitri, neden?'' diye cevap verdi. Leos'a varmışlardı. Alları ve oltaları attıktan sonra bir burnun arkasındaki gizli koyun içinde demirlediler. ''İster misin ayağın uğurlu gelsin de bizi yakalasınlar?'' dedi diğer kayıktaki kardeşlerden biri. Genç balıkçı heyecan içinde son anda kadınlar gibi cesaretini yitirmemek için büyük gayret sarf ediyordu. ''Aman be kardeşim, konuş konuş!'' dedi. Sonra Leos birkaç sepet dolusu balık armağan etti onlara. Yarasa'nın gözü ancak doymuştu bunlarla. Şanslı 5 kere daha böyle gitse borçtan eser kalmayacaktı. Artık dönmeye hazırlanıyorlardı. İki kardeşin kayığı önceden yelken açtı. Bundan sonra olaylar çabuk gelişti. Yarasa ne olduğunun farkına varmadan kapana kıstırıldı. Türkler koyun doğu tarafından çıkıp onun yolunu kesmişti. ''Dur, alt!'' Dipnot, italikle yazılmış kelimeler Yunanca metinden aynen alındı. İki kardeşin kayığı açılmıştı. Yaklaşık 200 metre uzaktaydı. Onların peşine düşen olmadı. Türk teknesi devriye değildi. Bir balıkçı motoruydu. İçinde de balıkçıların yanı sıra tek bir asker vardı. Onu Leos taraflarına bir göz atsın diye göndermişlerdi. Hep birlikte karaya çıktılar. Türk balıkçılar Girit muhaciriydi. Onların Rumca konuştuğunu işitince Yarasa biraz cesaretlendi. Aynı zamanda da Giritlilerin nasıl bütün millet içinde en gözü pek insanlar olarak bilindiğini hatırladı. Askere baktı. Çok öfkeli, vahşi bir görünüşü vardı. Bağırıp çağırıyor, küfürler savuruyor, Dios'un sakin havasını bulandırıyordu. Sanki şu anda bu kurak adanın tek hakimi, efendisi kendisiydi. Kabahat kimde diye soruyordu Giritli balıkçılar Hristiyan Genç'e. Siz kardeşim kendi kuyunuzu kazıyorsunuz. Bizim ellerimizde armut devşirmiyor herhalde. Haydi bakalım cezanı çek şimdi. Yarasa kendini çabuk topladı. Tehlike anının onu hazırlıklı bulmasıyla gururlanabilirdi. Serin kanlı, korkuya kapılmamak için çaba gösteren sağlam bir yürekle. Söyleyecek söz bulamıyordu. Kayalara takılan olta takımlarından, borcu olduğundan, aksaçlı bir ihtiyardan, yolunu gözleyen bir aileden bahsedip yalvarabilirdi. Ama böyle sözler aklına gelmiyordu. Sorulara kuru, sert, ödünsüz cevaplar veriyordu. İhtiyacımız vardı dedi sadece, başı önünde. Kıyıda oturdular. Sakin, masmavi bir sabahtı. Önlerinde uzanan denizde dalgalar parıldıyordu. Asker tütün kesesini çıkartıp bir sigara sardı. Sonra keseyi Giritli balıkçılara verdi. Biraz tereddütten sonra tutsağına da uzattı sarması için. ''Haydi sen de al.'' dedi üstten bakan bir havayla. Yarasa durakladı. Asker ancak o zaman tutsağın bir elinin kesik olduğunun farkına vardı. ''Ulan sakat mısın?'' Yarasa torbayı alıp evet anlamında başını salladı. Asker ona kuşkulu gözlerle bakıyordu. Savaşta mı oldu? Evet savaşta. Bizimkiler mi? Evet sizinkiler. Ya demek öyle diyerek memnuniyetini belli etti Türk asker. Kabahat kimde? Oh olmuş domuzlar. Yarasa tütün torbasını açmadan ona geri verdi. Ha tekelle saramıyor musun diye sordu sesini alçaltarak. Sen ona sarı ver diyerek Giritlilerden birine verdi torbayı. Ona da bir tane sarıldı. Bir süre konuşmadan sigaralarını tüttürdüler. Rüzgar dumanı dağıtıyor, havanın mavisine karıştırıyordu. Asker o zaman fark etti. Tutsak Türkçe konuşuyordu. Nerede öğrenmişti Türkçeyi? Anadoluluyum diye cevap verdi Hristiyan balıkçı. Daha önce buralara geldin mi? Bu yöreyi bilir misin? Buralıyım Ayvalıklı. ''Aa demek senin memlekete gelmişiz.'' dedi asker, önemli bir şey keşfetmiş gibi. Yarım mil kadar uzaktan bir yunus geçiyordu. Sırtı suyun yüzünde bir görünüp bir kayboluyordu. Ritmini bozmadan, eşit aralıklarla, umarsamaz ve önlenemez bir biçimde. Konuşma konusu değişti. Asker Giritli balıkçılara kendisinin de anlaması için Türkçe konuşmalarını söylemişti. Yunan'la nasıl aran?'' diye sordu Giritliler. ''Muhaciriz, hayat kolay değil.'' ''Biz de adamızda çok rahattık savaştan önce.'' dediler. ''Biz değil miydik sanıyorsun kendi toprağımızda savaştan önce?'' Giritliler adalarında savaştan ve mübadeleyle yer değiştirmeden önce ne kadar rahat yaşadıklarına dair koyu bir sohbete giriştiler. Zeytinler şöyleydi, ağaçlar böyleydi, deniz öyle güzel, insanlar o kadar iyiydi ki. Hatta komşuları olan bir Hristiyan'ı andılar. Yerli Türkler fakir olduğu için köylerine cami yaptırmıştı, peygamberleri evsiz kalmasın diye. Sabah serinliği kaybolmuş, güneş ışıkları yüzey şekillerini belirginleştirmişti. Lios'un bağdaş kurup oturdukları bu kuru köşesinde keskin ve acı laflarla başlayan konuşma unutulmuş, yerini sohbete bırakmıştı. Giritli balıkçılar genç değildi. Ömürlerinin büyük bölümünü devirmişlerdi. Hayatları huzurlu ve sakin geçmişti. Oysa şimdi sona yaklaşırken zor günler bekliyordu onları. Ama yürekleri geçirdikleri iyi günlerin doygunluğuyla huzurluydu. Evet diye sonuca bağlamaya çalıştı Giritlilerden biri. Sizin de bizim de çektiğimiz ceza Tanrı'nın isteği olamaz. Şeytan var bu işin içinde. Allah istemezse hiçbir şey olmaz ulan diye karşı çıktı asker uzlaşmaz bir şekilde. Çok doğru ama söyle bana dünyada olmuş mu böyle karışıklık başka bir sefer? İşe şeytanın karıştığını göstermiyor mu bunlar? Asker saf, yüreğinde kötülük olmayan bir Anadolu çocuğuydu. Bu sade insanın hayattan anladığı tek şey, her sabah güneşin doğduğu, la ilahe illallah ve bu deniz ülkesinden uzaklarda, Diyarbakır taraflarında bir kulübede kendini bekleyen bir kadınla iki çocuğuydu. ''Dünya bir çarktır, aşk olsun çevirene.'' diye bir Türk deyişiyle cevap verdi. Giritli balıkçının, o zavallının da kendi adasında bir çarkı olmuştu. Bir bu yana, bir öbür yana çevirmişti onu, idare edebildiği kadar. Şimdi ise başkaları rahata ermiş oturuyor, ona çarklardan söz ediyordu. ''Kardeşim,'' dedi askere, sesinde acı bir ifade vardı. ''Sen buranın dünyasına başka vapurla gelmişsin, öyle görünüyor. Eminim ki senin hatırlayacağın pek bir şey yok.'' Asker birden döndü ve onun gözlerinin içine baktı. ''Ulan sen nereden bileceksin bunu?'' ''Eh görüyorum kardeşim, şu kesik elli gavuru burada tutukluyorsun ya, burası onun memleketi. Biz ise gördüğün gibi başka bir adadan geldik. Biz de onu unutamıyoruz. Ama sen?'' Asker kesik cümlelerle adeta alttan alırcasına, ''Böyle mi düşünüyorsun? Benim de kendi memleketimi özlemediğimi mi sanıyorsun? Hatırlayacak bir şeyim yok muymuş benim? Benim de bir ailem yok mu yani?'' Gerçekten de bir ailenin reisi miydi bu yaşı geçkin asker? Savaş sırasında askerden kaçmıştı. Onun gibilerin peşini bırakmıyorlardı. Yakaladıklarında da asıyorlardı, ötekilerin gözünü korkutmak için. Ama o zamanlar asker olmak öyle bir işkenceydi ki, ne giyecek vardı ne yiyecek. Birçoğu asılmayı göze alıp askere gitmiyordu. Şimdi savaş bitince, kaçaklar ve asiler dağlardan inmişti. Eski defterleri açtılar. Onların hayatlarını bağışladılar ama görevlerini yaptırmak üzere askere aldılar. En hafif ceza buydu. Böylece yine geride bıraktı kulübesini, karısını ve çocuklarını, bu çetin hayatı sürdürmek üzere. Biraz önce her şeyin hakimi gibi görünen askerin sesi yumuşamış, kaşları aşağı sarkmıştı. Kederli düşüncelere gömülmüş, karşısında oturmuş onu dinleyenin bir Hristiyan olduğunu unutmuştu. Sadece oradaki, Diyarbakır'daki kulübe vardı düşüncelerinde. Ama yarasa tüm bunlar karşısında duygulanmamış gibi umursamaz duruyordu. Kısa hayatında başından geçen korkunç olaylar onu koşullandırmıştı. Himno'da dökülen kan kolay temizlenemezdi. Kesik kolu göğsünün üzerindeydi, tam gözlerinin önünde, Plomari'de bir baş denize batıyordu. Gözleri dehşetle açılmış, kan, her yerde kan. Sigarasından nefes çekip susuyordu, herkes susuyordu. Artık gitmemiz gerektiğini biliyorsunuz dedi Giritlilerden biri, Cunda Adası'nda işlerimiz var. Asker kafasını kaldırdı, kendini toparladı, doğru gitmemiz gerek, haydi Alesta. Yarası ancak şimdi kalbinin hızla çarpmakta olduğunu hissetti. Büyük saat gelmişti. Mahvolduk oğlum. Asker dikkatle ona bakıyordu. Başıyla işaret etti. Haydi. Ayağa kalktı. Ama Girit'ten gelmiş olan balıkçılar yerlerinden kıpırdamadılar. Bir tanesi bir şeyler söylemek ister gibi kafasını kaşıyor, ne diyeceğini düşünüyordu. Aralarında geçen konuşmanın havası hala sıcaklığını koruyordu. Sonunda Giritli kararını vermiş gibi, ''Hemşerim'' dedi askere, ''Hemşerim'' sustu. Asker oralı değilmiş gibi bacaklarını hareket ettirmek için bir iki adım attı. ''Ne var?'' ''Hemşerim'' diye cesaretini topladı balıkçı. ''Fukara hem de sakat, ne dersin?'' ''Ne? Hayır olmaz, o bir asker, görevini yerine getirmeli, oranın hakimi o, başını kabul etmez şekilde sallıyor.'' ''Olmaz, ne demek istediğini anlıyorum arkadaşım ama olmaz, öyle şey olmaz.'' ''Tanrı karşılığını verir.'' dedi Giritli yalvaran bir sesle. ''Sen de yuvana kavuşursun. Bırak gitsin.'' Asker ayak diretiyordu hala. ''Olmaz. Olmaz ama orada Diyarbakır'da küçük bir kulübe var.'' Yarasa şaşırmıştı. İşittikleri inanılmaz şeylerdi. ''Evet, evet.'' diyordu Giritli bir taraftan tutsağa yaklaşarak itiyordu onu gitsin diye. Bir yandan da askerin gözlerine bakıyordu o anda yüreğinden geçenleri anlayabilmek için. Adanın hakimi bir içgüdüyle etrafına bakındı. Kimse görünüyor mu diye. Kimsecikler yok. Bir süre hareketsiz durdu, kıpırdamadan. Derin bir nefes aldı. Diyarbakır, Diyarbakır, hafifçe arkasına döndü, elini hızla salladı. ''Has siktir'' dedi boğuk bir sesle. Bütün insanların yaptığı gibi zayıflığını saklamak istiyordu. ''Git çabuk çabuk'' dedi Giritli yarasayı kuvvetle iterek. Yarasanın şaşkınlıktan başı dönüyordu. Kayağa atladı, direği dikti, yelkeni bastı. Diye seslendi arkasından Giritli. ''Bana bak çolak, bir daha ayağını basma buralara. Allah'a ısmarladık.'' ''Allah'a ısmarladık.'' diye karşılık verdi Hristiyan balıkçı gırtlağından çıkan bir sesle. Rüzgar sert esiyordu. Dalgalar kayağa çarpıp kırılıyordu. Yarasa denizin uğultusu içinde bir tüfek patlaması işitti. Ona mı ateş ediyorlardı? Hayır, 100 metre kadar solunda bir martı küçük dalgaların üstünde suyu yalarcasına uçuyordu. Silah sesiyle birlikte yana doğru çarpıldı. Yükselmeye çalıştı, beceremedi. Dalgaların arasına düştü, bir daha havalanamadı. Kıyıdaki asker tüfeğini indirdi. Kuşu neden vurmuştu? Bir gerekçe aramıştı. Ama böyle şeylere her zaman cevap bulunamaz. Kendi yaptıklarına bile. Sadece üzgün olduğunu hissediyordu. Öfke doluydu, heyecanlıydı. Bildiği buydu. Boş gözlerle kuşun düştüğü yere baktı. Dalgalar örtüp kaybolana kadar beyaz tüylerin yüzdüğü görüldü. Sonra yok oldu. ''Has siktir'' diye küfretti bir kez daha. Yarasa denize açılmıştı. Dalgalar tekneye çarpıyor, serpintileri onu ıslatıyordu. Ama kafasının içinde her şey bulanıktı. Olayları sıraya dizmek için büyük çaba harcadı. olmuyordu. Sevinç birden patlayan kocaman bir dalgaydı, onu boğuyordu. Açıklamaya çalışıyordu ama geçirdiği hayat böyle bir açıklamada bulunmasına izin vermiyordu. Elindeki tek ölçüt kendisiydi. Böyle bir durumda ne yapması gerektiğini çıkartmaya çalışıyordu. Eğer tek hakim o olsa ne yapardı? Zihni karışıyor, bir sonuca varamıyordu. Lios'ta olanları ne yiğitlik, ne güçsüzlük, ne de iyilik olarak görebiliyordu. Hayranlık ve hayretle açılan, sevinçten yaşarmış gözleri boşlukta kalmıştı. Midilli'ye dönüş bitmek bilmedi. Saatler sanki mahsustan lastik gibi uzuyordu. Genç balıkçı Lios'ta olanlar üzerine kendi kendine yüksek sesle konuşa konuşa yavaş yavaş bunlara alışmaya başladı. Artık daha az şaşırtıcı buluyordu başından geçenleri. Giderek çıkarttığı sevinç nidaları seyrekleşti. Sonunda kesildi. Birazdan güneşin altında gümüş gibi parlayacak Ege'nin dalgaları arasında düşünceleriyle baş başa kaldı. Geç vakit Termi'ye yanaştığında balıkçı kulübelerindeki insanlar arasında kıyamet koptu. Kurtulan iki kardeş yarasa hakkındaki kötü haberi ulaştırmıştı. Bu yüzden gördüklerine inanmak için gözlerini ovuşturuyorlardı. Olanları hangi sözlerle ve hangi sıra ile anlatacağını bilemedi yarasa. Karma karışık hikayesini dinleyen balıkçılar hayretle yüzüne bakıyordu. Saatler geçti, balıklarını sattı, evine gitti, sonra yine dışarı çıktı. Hala sakinleşemiyordu. Tam sindirmişken yeniden yerinden sıçrıyordu. Ama bu direnç giderek güçsüzleşiyor, güvertede son nefesini veren balığın soluk alışlarına benziyordu. Tek başına kalmak için sahil boyunca yürüdü. Orada bir kahvehane vardı. Midilli'den gençler gelir, denizin ve aşkın tadına varmak için orada otururlardı. Bir ağacın gölgesinde öpüşen iki genç gördü. Erkek esmerdi. Kestane rengi gözleri vardı. Kız sarışındı, uzun saçları omuzlarına dökülüyordu. Masadaki tabakta Lios'tan iki büyük barbunya onları bekliyordu. Balıklar orada bekliyor, ışık üzerlerine vuruyor, biraz ötede oğlanla kız birbirlerine sarılıyordu. Ne kadar tuhaftı her şey bu huzurlu yerde, Lios'un balıkları gibi. Çok sakindi gece, yarasa da hafiflediğini, ferahladığını hissetti. Islık çalarak Termi'nin balıkçı kahvesine yöneldi. Çınarın altında birkaç genç oturuyordu. Trolde çalışan hemşerileriydi bunlar. Hanos'un oğlunun koluna dövme yapılıyordu. Dövme ustası elindeki tahta kutunun içindeki iğneleri rakı ile karıştırılmış tütsünün dumanına tutuyor, ardından daha önceden kalemle çizdiği taslağın üstüne batırıyordu. ''Merhaba yarasa.'' ''Merhabalar, ne yapıyorsunuz yahu?'' diye sordu yanlarına giderek. ''Deniz kızları mı?'' ''Burada gördüğüm bir kalp olacak.'' diye ciddiyetle cevap verdi dövmeci. ''Ama üstüne ne koyacağımı bilmiyorum. İstavroz mu, hançer mi?'' ''Cırcır böceği koy, yakışır.'' dedi yarasa onu kızdırmak için. Oturdu. Etrafında olup bitenleri ilgiyle izliyordu. Vakit geceye dönüyor, çınarın yaprakları rüzgarda birbiriyle sevişiyormuş gibi oynaşıyordu. Deniz yosunlarının güçlü kokusu duyuluyordu. Hanos'un oğlu acıya dayanamayınca bir çığlık atıyor, hemen sonra korkuyor demesinler diye sesini kesiyordu. ''Sen de gerçekten yarasa ve yılanın dışında bir şey var mı?'' diye sordu dövmeci genç balıkçıya. Çünkü hatırlamıyordu. ''Kolumda mı diyorsun?'' ''Evet, bir deniz kızı var. Bir göreyim.'' Yarasa gömleğinin kolunu yukarı çekti, kaba saba yabani bir insan yüzü çıktı ortaya. Bu ne eril ne de dişiydi. Siyah, deliye benzer iki de gözü vardı. Resmin alt tarafı ise bir balık kuyruğuyla bitiyordu. ''Bu tam bir hortlak be'' dedi dövmeci beğenmediğini belli ederek. ''Her şey ustasını ister yarasa. Sana bir deniz kızı çizeyim de gör. Huri gibi olur alimallah.'' ''Deme be'' diye cevap verdi yarasa alaycı bir sesle. Onu kızdırmak istiyordu. ''Vallahi aynen öyle'' diye ustalığını savunuyordu Beriki. ''Eğer inanmazsan deneriz.'' Yarasanın keyfi o kadar yerindeydi ki dövmeciyi de sevindirmek geliyordu içinden. ''Ne diyorsunuz yahu?'' diye sordu yanındakilere. ''Söylediklerini yutacak mıyız?'' Arkadaşları onu kışkırttı. ''Haydi yaptır, biz de görelim.'' ''Peki öyleyse'' dedi yarasa gülüp kafasını sallayarak. ''Gel bakalım.'' Sağlam kolunu tekrar sıvamaya başlamıştı. Durdu. Aklına daha hoş bir şey gelmişti. Sağlam kolunda zaten bir deniz kızı vardı. Şimdi de ötekine, kesik koluna yaptırmalıydı. Gülümsedi. Evet, doğrusu buydu. O kolu daima sarılı dururdu, kundaklanmış gibi. Kolunu açtı, kesik yeri çıktı ortaya. Ölü kolu gibiydi. Tam kesilmiş olan yer bir ihtiyarın yüzü gibi buruşuktu. ''Haydi gel'' diye işaret etti başıyla genç ustaya. Ama usta şaşkın görünüyor, tereddüt ediyordu. ''Buna mı? Kesik koluna mı?'' dedi ürkek bir tavırla. ''Evet, ne var?'' yok bir şey. Kaleminin ucunu diliyle ıslatıyordu. Peki öyleyse deniz kızı mı yapalım? Yarasa biraz düşündü. Niçin deniz kızı olsun? Öbür kolundaki de deniz kızıydı zaten. Dur bakalım, neden deniz kızı olsun? Ben görmen için deniz kızı demiştim ama sen ne istersen o olur kardeşim dedi usta. Ben biliyor muyum sanki dedi yarasa bir şey düşünmeye çalışarak. Aa şey olsun, şeytan işi bu valla, belalı iş. Bir yandan gülüyordu. Çok direkli bir yelken olsun. Yok, yok o olmasın. Geyik diye bir fikir attı ortaya arkadaşlarından biri. Yarasa yine olmaz dedi. Sonra birden ne istediğini buldu. Kuş mesela yapabilir misin? Denizci olduğumuza göre şey olsun, martı olsun. Ses boğazında takıldı. Zorlanmıştı ama sonunda söylemişti. Etrafındakiler şaşkın şaşkın bakıyorlardı ona. Yılanlar, yarasa, bir de martı. Aman be birader. Mutlu bakışlarını yere çevirdi. Utangaç bir kız çocuğu gibi. İğnenin battığı yerlerden sızan kan, kesik kolun buruşukluklarına kadar iniyordu. Bir martı ya da ona benzer bir şey, kaba saba birkaç kalın çizgi çiziliyordu. Kan, rakı, günlük isiyle. Bundan böyle yılanlar, deniz kızı, yarasa ve aslanın yanı sıra yeni bir arkadaş, ürkek bir kuş olacaktı vücudunda. Yarasa acı duymuyordu, mutluydu, bir şey düşünmüyordu, ıslık çalıyordu. İkinci ayrımın sonu sayfa 31.